Ayrım 33, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 310. Büro kalabalık ve gürültülüydü. Beyaz üniformalı, can kurtaran görevlileri sedyeyle içeri girmekteydiler. Parlamento üyesi olan bir doktor Blaine'in üzerine eğilmişti. Sonra doğrularak başını iki yana salladı. Sedyecilere ölüyü götürmelerini işaret etti. Üniformalı polisler Manfred'in kontrolünde detonatörün parçalarını topluyor, telin çıktığı yeri bulmaya çalışıyorlardı. Tara Shasa'nın masasının başındaki koltuğa oturmuş, yüzünü avuçlarına gömmüş ağlıyordu. Shasa karısının yanından geçerek tablolardan birinin altındaki kasayı açtı. Kasada her zaman acil durumlar için 2-3 bin sterlin olurdu. Desteleri cebine soktu. Kasadaki pasaportların arasından Tara'nınkini aldı. Kasayı tekrar kilitledikten sonra Tara'ya yaklaştı, onu ayağa kaldırdı.
''Shasa, ben istemedim.''
Adam ıslık çalar gibi bir sesle ''Sus.'' dedi. Manfred odanın diğer köşesinden ona bir göz attı. ''Shasa, Tara korkunç bir şok geçirdi.'' diye mırıldandı. ''Onu eve götüreceğim.'' Manfred başını salladı. ''Mümkün olduğu kadar çabucak buraya dön. İfade vermen gerekecek.'' Shasa Tara'yı kolundan sıkıca tutarak odadan çıkardı. Binada yangın zilleri çalıyor. Üyeler, memurlar ve dinleyiciler ön kapılardan sokağa akıyorlardı. Shasa da onlara katıldı. Karısını Jaguar'a götürdü. Arabayla uzaklaşırlarken Tara ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu. Bir köşeye iyice büzülmüştü. Shasa karısını öfkeyle uyardı. ''Benimle bir daha konuşursan kendimi tutamayabilirim, seni rahatlıkla boğabilirim.'' Tara havaalanına varıncaya kadar bir daha sesini çıkarmadı. Shasa kadını gümüşlü mavili uçağa bindirdi. Tara yine ''Nereye gidiyoruz?'' diye tekrarladı. Shasa havalanıncaya kadar cevap vermedi. Sonra Johannesburg'dan Londra'ya giden akşam uçağı 7'de kalkıyor dedi. Telsizle bağlantı kurar kurmaz sana uçakta bir yer ayırtacağım. Kalkışa bir saat kala oraya varacağımızı sanıyorum. Tara yüzündeki oksijen maskesine anlayamıyorum diye fısıldadı. Kaçmama yardım mı ediyorsun? Bunun nedenini anlayamıyorum. Bunu her şeyden önce annem için yapıyorum. Santay'ın kocasını senin öldürdüğünü öğrenmesini istemiyorum. Bu annemi mahveder.
Shasa, ben aslında...
Tara tekrar ağlamaya başlamıştı. Ama adam ona acımadı bile. Kes sesini. Sızlanmalarını dinlemek istemiyorum. Sana olan duygularımın derinliğini hiçbir zaman anlayamayacaksın. Nefret ve tiksinti kelimeleri pek hafif kalıyor. Derin bir soluk aldı. Annemden sonra bunu çocuklarım için yapıyorum. Onların da annelerinin iç yüzünü bilmelerini ve ölünceye kadar bunu düşünmelerini istemiyorum. Bir genç için pek ağır bir yük olur. Ondan sonra konuşmadılar. Shasa Blaine'in ölümü yüzünden duyduğu acıyı o ana kadar baskı altında tutmuştu. Ama şimdi ıstırapla kıvranıyordu. Ancak nefreti de ıstırabı kadar derindi. Shasa bir saatlik bir uçuştan sonra ülkeye tekrar dönersen seni astırırım dedi. Sana yemin ediyorum yakında beni terk ettiğin için seni boşayacağım. Nafaka da başka para da alamayacaksın, çocukları da. Hiçbir hakkın ya da ayrıcalığın olmayacak. Sanki sen hiçbir zaman var olmamışsın gibi davranacağız. Herhalde bir ülkeden sığınma hakkı istersin, belki de Rusya'dan. Bir an susarak tekrar kendini toplamaya çalıştı. Babanın cenaze töreninde bile bulunmayacaksın. Ama Blaine'in hayali hiçbir gün yakını bırakmayacak. Sana verebileceğim tek ceza bu. Bunun yeterli olmasını Tanrı'dan diliyorum. Eğer Tanrı adilse suçluluk duygusu yüzünden yavaş yavaş çıldırırsın. Artık yalnız bunun için dua ediyorum. Tara cevap vermeyerek başını çevirdi. Daha sonra Johannesburg'a yaklaşırlarken Shasa, ''O zenciyle yatıyordun değil mi?'' diye sordu. Tara kocasını yaralayabilmek için eline son bir fırsat geçmiş olduğunu sezdi. ''Evet, Moses'i seviyorum. Birbirimize aşığız.'' Shasa'nın yüzünü buruşturduğunu fark etti. Ama onu daha fazla yaralamak istediği için konuşmasını sürdürdü. ''Babamın ölümü dışında hiçbir şeyden pişman değilim. Yaptıklarımdan hiç utanmıyorum. Tersine Moses Gama gibi birini tanıdığım ve sevdiğim için gururlanıyorum. Moses ve ülkem için yaptıklarımla da.'' Şasa usulca onu ipin ucunda çırpınarak boğulurken düşün ve gururlan dedi uçağı piste indirirken. Karı koca uçaktan inerek karşılıklı durdular. Tara'nın yanağı Şasa'nın attığı tokat yüzünden çürümüştü. Buz gibi rüzgar saçlarını ve elbisesinin eteklerini uçuruyordu. Şasa Tara'ya paraları ve pasaportunu verdi. Uçakta yerin hazır. Burada bilet almana ve istediğin yere gitmene yetecek kadar para var. Öfke ve acıdan sesi titremeye başladı. Dileklerim kabul edilirse cehenneme gideceksin ya da dar ağacına. Seni bir daha görmeyeceğimi, senden söz edildiğini duymayacağımı umarım. Dönerek uzaklaştı ama Tara arkasından seslendi. Seninle her zaman düşmandık Şasa Courtney. En iyi zamanlarımızda bile sonuna kadar da düşman olarak kalacağız. İstesen de istemesen de benden söz edildiğini duyacaksın. Sana yemin ediyorum. Şasa uçağına binerek havalanmak için kendini toplamaya çalıştı. Ön camdan tekrar baktığı zaman Tara'yı göremedi. Kadın gitmişti. Saint-Ain Blaine'in gömülmesine izin vermedi. Kocasının toprağın altında yatması düşüncesine dayanamayacaktı. Onun yerine ceset yakıldı. Cenaze törenine Dr. Fairworth de dahil 1000 kişi katıldı. Saint-Ain ancak bir ay kadar sonra Blaine'in küllerini denize atacak gücü bulabildi. Daha sonra da Şahsay'la uzun bir konuşma yaptı. ''Beni korumaya çalıştığını biliyorum Şahsa. Şimdi bana Tara'dan söz et. Karın bu olayda nasıl bir rol oynadı?'' Şasa o zaman olanları anlattı. Sözleri sona erdiğinde Saint-Ain, ''Bir katile yardım etmiş oldun.'' diye mırıldandı. ''Buna değer miydi?'' Şasa duraklamadan cevap verdi. ''Evet öyle sanırım. Tara'nın yakalanıp yargılanmasına izin verseydim dayanabilir miydik?'' ''Bazı sorunlar çıkmasın.'' Şasa başını salladı. ''Manfred bizi yine koruyacak. Şan olayında olduğu gibi.'' Saint-Ain torununun adını duyduğu zaman yüzünde acı dolu bir ifade belirdi. Şasa gibi o da darbenin etkisinden kurtulamamıştı. Şan başka, bu olay başka. Bu cinayet ve vatana ihanet. Devlet başkanını öldürmeye kalkışmak, kanlı bir ihtilale hazırlanmak ve hükümeti zor kullanarak yıkmaya çalışmak. Manfred bizi bütün bunlara karşı koruyabilir mi? Koruyabilecekse bile bunu neden yapsın? ''Bu sorunun cevabını bilmiyorum anne.'' Şasa Saint-Ain'e dikkatle baktı. ''Belki cevabı sen biliyorsun.'' ''Ne demek istiyorsun?'' Saint-Ain'in gözlerinde bir an korku ve şaşkınlık belirdi. Blaine'in ölümü onu zayıflatmış, yavaşlatmıştı. Daha önce olsa kendini böyle ele vermezdi. Şasa dikkatle, ''Manfred bizi, özellikle beni korumaya çalışırken, kendisini ve politika ile ilgili isteklerini de korumuş olacak.'' dedi. ''Ben mahvolursam onun siyaset hayatı da sona erer. Çünkü ben onun korumasındayım. Ama başka nedenler de olmalı.'' Saint-Ain cevap vermeyerek başını çevirdi, denize doğru baktı. ''Sanki Manfred de la Rey bize karşı garip bir sadakat duyuyor ya da ödenmesi gereken bir borcu var veya kendini ailemize karşı suçlu hissediyor. Bu olabilir mi anne?'' ''Manfred'i bize karşı minnet borcu altına sokan benim bilmediğim bir şey mi var? Bunca yıl benden bir sır mı sakladın?'' Şasa bir an Saint-Ain'in kendi kendiyle savaşmasını seyretti. Galiba uzun yıllar tek başına gizlediği o sırrı açıklayacaktı ama sonra kendini topladı. Sanki birdenbire gençleşti. ''Bunu da nereden çıkardın?'' doğruldu. ''Fazla üzülüp sızlandım. Bu Blaine'in hiç hoşuna gitmezdi.'' ''Artık yaşamalı ve görevlerimi yapmalıyım.'' Bir an durdu. ''Moses Gama'nın davası ne zaman başlayacak?'' ''Gelecek ayın sonunda.'' ''Bu Moses Gama denilen adamın vaktiyle yanımızda çalıştığını biliyor muydun?'' ''Evet anne, onu hatırladım. Moses'e engel olmayı bu sayede başardım.'' ''Moses o günlerde de durmadan sorun yaratırdı. Onun en şiddetli cezaya çarptırılması için elimizden geleni yapmalıyız.'' ''Blaine'in anısı için hiç olmazsa bu kadarını başarabiliriz.'' Victoria Gama, Bragg Van Ath Hastanesi'nden otobüse binerek Drake'in çiftliğine gitti. Henrik tabaka kalabalık dükkanında kasanın başındaydı ama genç kadını görünce hemen onun yanına gitti. Victoria kocasının ağabeyisine hakkı olan o büyük saygıyla selamladı. Tabaka onu küçük bürosuna götürerek oğullarından birine bir iskemle getirmesini söyledi. Victoria, Raleigh Tabaka'yı tanıyınca çocuğa gülümsedi. ''Harika bir genç olmuşsun Raleigh, okulunu bitirdin mi?'' Raleigh nazik ve resmi bir tavırla ''Yebo Sisi'' dedi. Victoria amcasının karısıydı ama yine de bir Zulu'ydu. Babası delikanlıya bütün Zulu'lardan kuşkulanmayı öğretmişti. ''Şimdi babama yardım ediyorum, ondan işi öğreniyorum. Yakında dükkanlardan birini kendi başıma yöneteceğim.'' Henrik Tabaka en sevgili oğluna bakarak gururla güldü. ''Her şeyi çok çabuk öğreniyor, oğluma çok güveniyorum.'' ''Victoria, ikiz kardeşim Wellington nerede Raleigh?'' diye sordu. Henrik Tabaka'nın kaşları çatıldı o zaman. Raleigh'e odadan çıkmasını işaret etti. Yalnız kalır kalmaz genç kadının sorusunu öfkeyle cevapladı. ''Beyaz rahipler Wellington'ın kalbini çaldılar. Onu kabilesinin ve atalarının tanrılarından uzaklaştırdılar. Wellington'ı beyaz insanların tanrısının hizmetine aldılar. Bu beni çok üzüyor. Çünkü yaşlılığımda Raleigh gibi Wellington'a da güvenebileceğimi umuyordum. Ama şimdi o rahip olmak için çalışıyor. Wellington'ı kaybettim.'' Küçük masasının başına geçti. Eski savaşların yara izlerini taşıyan iri kabak kafasını kaldırarak Victoria'ya baktı. ''Acı günler bunlar kardeşimin karısı. Moses Gama'yı beyazların polisleri yakaladılar. Ona ne yapacakları da belli. İstırabım arasında bile kardeşimi uyardığımı hatırlamadan edemiyorum. Akıllı bir adam uyuyan bir aslana taş atmaz.'' Victoria usulca ''Moses Gama görevini yaptı'' dedi. ''Hepimiz için bir darbe indirdi o. Benim ve senin için, çocuklarımız için.'' Hamile olan kadın elini karnına götürdü. ''Ve şimdi Moses'in yardımımıza ihtiyacı var.'' ''Bana nasıl yardım edebileceğimi söyle.'' Hendrik başını eğdi. ''O benim yalnız kardeşim değil, aynı zamanda da reisimdi.'' ''Moses'i beyazların mahkemesinde savunacak bir avukat tutmak için para gerekiyor. Rivonia'daki eve gidip Marcus Archer'ı ve diğer ANC üyelerini gördüm. Bize yardım etmek istemiyorlar. Moses fikrimizi sormadan, onayımızı almadan hareket etti diyorlar. İnsanların hayatını tehlikeye atmayacağımız konusunda anlaşmıştık. Moses'in savunması için para verirsek polis izimizi bulur diyorlar. Daha buna benzer şeyler söylüyorlar. Gerçekten başka her şeyi.'' Henrik sordu, ''Gerçek nedir kardeşim?'' Victoria'nın sesi birdenbire öfkeyle titremeye başladı. ''Gerçek şu, onlar Moses'den nefret ediyorlar, ondan korkuyorlar, Moses'i kıskanıyorlar. Kocam hiçbirinin de cesaret edemeyeceği bir şey yaptı. Mızrağıyla beyaz zorbanın kalbine nişan aldı. Onu kalbinden vuramadı. Ama artık bütün dünya Moses'in böyle bir çabada bulunduğunu biliyor. Bütün dünya asıl liderimizin kim olduğunu öğrendi.'' Henrik başını salladı. ''Bu doğru, adı herkesin dilinde.'' ''Henrik, ağabeyim, onu kurtarmalıyız. Moses'i kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız.'' Henrik ayağa kalkarak köşedeki küçük dolaba gitti. Dolabı bir kenara çekti. Geride duvarda bir kasa vardı. Henrik kasayı açtı. İçi destelerle para doluydu. ''Bunlar Moses'in'' diye açıkladı. ''Onun payı bu. Ne kadar gerekiyorsa al.'' Moses Gama davası büyük bir ilgi uyandırdı. Davanın başlamasından bir hafta önce televizyoncular ve gazeteciler kapa gelmeye başladılar. Victoria 1500 kilometrelik bir yolculuktan sonra kente vardı. Yanında Moses'i savunacak olan beyaz avukat ve ANC'nin 50 kadar üyesi vardı. Çoğu genç kadın gibi daha 30'una basmamıştı. Umkhonto VCs ve askeri kanadının da gizli üyeleriydiler. Victoria'nın üvey kardeşi Joseph Dini Zulu da aralarındaydı. 20'sinde olan delikanlı Fort Hare'deki siyahlara ait üniversitede hukuk öğrenimini yapıyordu. Molly Broadhurst onları garda karşıladı. Victoria, Joseph ve avukat kadının evinde kalacaklardı. Michael Courtney de ünlü gazeteci Desmond Blake ile Johannesburg'dan kapa uçtu. Delikanlıyı havaalanında St. Courtney Malcolm's karşıladığı zaman Michael fena halde utandı. Çünkü kadın torununun tek valizini sarı lüks arabaya taşımaları için iki uşak birden getirmişti. Tara ayrılalı beri Veltev Reden'i yine Saint-Ain yönetmeye başlamıştı. Michael, gazete bizim için Atlantik Oteli'nde oda ayırttı büyük anne diye itiraz etti. Orası adliye binasına ve milli kütüphaneye çok yakın. Saint-Ain kesin bir tavırla saçma dedi. Atlantik'te tahta kurusu kaynıyor. Veltev Reden de senin evin.
Babam beni bir daha geri almayacağını söyledi.
Baban seni benden de fazla özledi. Şasa sofrada Michael'ı yanına oturttu. Yemek süresince Isabella ile hiç konuşmadı bile. Küçük oğlunun birdenbire olgunlaşmış olması Şasa'yı çok etkiledi. Ertesi sabah borsa komisyoncusuna Mail'in hisse senetlerinden tekrar 100.000 tane almasını emretti. Manfred ile Heidi davanın başlamasından bir gün önce Veltev Reden'e akşam yemeğine geldiler. Kokteyl içerlerken Manfred de Şasa ile Saint-Ain'in duyduğu kaygıları dile getirdi. Aslında bir katil ve terörist yargılanacak ama bunu saptırarak toplum sistemimizin ve hayat tarzımızın bir eleştirisi haline sokabilirler. Keşke mahkemeleri ve gazeteleri kontrol edebilseydik. Şasa seninle aynı fikirde değilim dedi. Bütün dünya bize basınımız ve mahkemelerimiz bağımsız olduğu için inanıyor. Manfred soğuk bir tavırla hatırlattı. Ben avukatım, bana nutuk atma. Birbirlerine yararı dokunan zoraki ilişkilerine rağmen hiçbir zaman dost olamamışlardı. Aralarındaki düşmanlık her an yüzeye çıkmaya hazırdı. Bu sefer de iki adam ancak bir süre sonra kendilerini toplayabildiler. Manfred o zaman savcının karınla sanığın ilişkisi üzerine durmamasına karar verildi dedi. Kara bir adam ve beyaz bir kadın. Manfred'in suratında tiksinti dolu bir ifade vardı. İlginç bir şey bu. İlkelerimize de uymuyor. Bu konuyu açmanın savcıya bir yararı olmayacak. Yalnızca renkli basına ağzının suyunu akıtacak bir konu sağlamış olacağız. Hayır, bunun hiçbirimize yararı yok. Manfred özellikle bu son cümleyi kelimelere basa basa söylemişti. Bütün gereken de buydu. Ama Şasa yine de sana çok borcum var dedi. Oğlum Şan için ve şimdi de karım Tara için. Manfred başını salladı. Yah, bana gerçekten çok borcum var. Belki ileride bir gün bunu ödemeni isterim. Şasa isteyeceğini umarım diye cevap verdi. Çünkü ödenmemiş borçlardan hoşlanmam. Moses Gama'nın davası başladığı gün yüksek mahkeme binasının önünde gösteri yapıldı. Buna Victoria Gama, Molly Broadhurst, Miriam ve ben Afrika ile daha birçok kişi katıldı. Salonda beyaz olmayanlara ayrılmış olan galeri dolup taştı. Salonun geri kalan kısmına gazeteciler ve meraklılar doluşmuşlardı. Bir locadaysa elçilik temsilcileri oturuyorlardı. Moses Gama sanık yerine çıktığı zaman salondakiler sessizleştiler. Zenci hapiste yattığı sürede zayıflamıştı. Ama bu boyunun uzunluğunu ve omuzlarının genişliğini daha da belirginleştiriyordu. Victoria galerinin gerisinde ayağa fırlayarak ''Nikosi Sikeleli Afrika! Tanrı Afrika'yı korusun'' parçasını söylemeye başladı. Diğerleri de ona katıldılar. Victoria'nın özgürlük şarkısı ''Susunuz, ayağa kalkınız'' emriyle yarıda kesildi. Arkasına cinayet davalarına özgü kırmızı bir cübbe giymiş olan yargıç salona girdi. Yargıç Andre Villiers'in yemek, iyi şarap ve güzel kızlar konusunda uzman olduğu söylenirdi. Ayrıca şiddet suçları için çok ağır cezalar vermekle de tanınmıştı. İri yarı bir adam olan Villiers yerine oturarak suçlamanın ne olduğunu bilmek istedi. O arada Kitty Godolphin'e de dikkatle baktı. Moses Gama 4 suçtan yargılanacaktı. 2 cinayet girişimi, 1 cinayet ve vatana ihanet. Bunların hepsi de ağır suçlardı. Ama Moses Gama listeyi ifadesiz bir yüzle dinledi. Bunu izleyen sessizliği Villiers bozdu. Bu suçları kabul ediyor musunuz? Moses eğilerek yumruklarını önündeki parmaklığa dayadı. ''Suçlu yerinde fervuart ve zalim hükümeti olmalı. Suçlu değilim.'' Aşağılama dolu sesi alçaktı ama yine de salonun her köşesine ulaştı. Sonra yerine oturdu.
Yargıç kraliçeyi kimin temsil ettiğini sordu. Savcı kendini tanıttı. Sonra yargıç Villiers sanığı kim savunuyor dedi. Victoria ile Hendrik Tabaka'nın tuttukları avukat ayağa kalkamadan Moses yerinden fırladı.
Ben diye haykırdı. Beni burada Afrika halkının idealleri yüzünden yargılayacaklar. Ben halkımın lideriyim. Onlar adına ve kendim adına konuşacağım.
Basın iyice heyecanlandı. En arka sırada oturan Michael Courtney şimdiye kadar böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştı. Herkes gibi o da bütün dikkatini Moses Gama'ya verdi.
Villiers pekala dedi. Sayın savcı iddianamenizi okuyabilirsiniz.
Savcı mesleğinin ustalarındandı. Olayın kuşku götürecek tarafı da yoktu. İlk tanık olarak Shasa Courtney'i çağırdı. Bakan o gün akşama kadar ve ertesi sabah tanıklık etti. Parlamentoyu uçurma komplosunu nasıl öğrendiğini ve bunu nasıl engellediğini anlattı. Savcı Shasa'ya Moses Gama ile çocukluklarında nasıl karşılaştıklarını sordu. Bakan dostluklarını anlatırken Moses başını kaldırdı ve ilk defa onun yüzüne baktı. Suratında o eski dostluktan en ufak bir iz bile yoktu. Bakışları kin doluydu. Shasa'yı sekreteri Tricia, sonra da Manfred de la Rey izledi. Onların tanıklığı da 4 gün sürdü. Bir elektrik mühendisi patlatıcının Rus yapımı olduğunu açıkladı. Yargıç Villiers oturumu tatil ederken Moses Gama'ya ''Pazartesi günü hakkınızdaki suçlamalara cevap vermek zorunda kalacaksınız.'' diye hatırlattı. ''Size suçlamaların ciddiyetini tekrar hatırlatıyorum. Hayatınız söz konusu. Onun için avukatınızdan yararlanmalısınız.'' Moses yalnızca tiksintiyle güldü.
33. Ayrımın sonu. Sayfa 319.